Ayrım 24, Titanic, Clive Cussler, sayfa 251. 61. Bölüm. Amiral Joseph Cameron, Pentagon ofisindeki masasının üzerinde sigara izmaritleri dolu kül tablaları ve içinde yarı yenmiş sandviçler bulunan tabaklar görülüyordu. Odada elle tutulabilecek kadar belirgin bir gerginlik seziliyordu. Camper ve Seagram amiralin masasının üzerine eğilmişler, alçak sesle bir şeyler konuşurlarken Mel Donner ve CIA direktörü Warren Nicholson kanepeye yayılıp ayaklarını sehpanın üzerine uzatmış uyukluyorlardı. Fakat Camper'ın ofisindeki kırmızı telefonun garip ve yüksek sesini duyar duymaz hepsi yerlerinden sıçrayıp homurdanarak doğruldular. Camper telefonu alıp bir şeyler söyledi ve sonra yerine bıraktı.
Güvenlikten aradılar. Başkan buraya geliyormuş.
Donner ve Nicholson birbirlerine baktılar ve içlerini çekip kanepeden kalktılar. Masanın üzerindeki kül tablolarını ve tabakları toplayıp kravatlarını düzelterek ceketlerini henüz sırtlarına geçirmişlerdi ki kapı açıldı ve başkanla arkasından gelen Kremlin güvenlik danışmanı Marshall Collins içeriye girdiler. Camper hemen koştu ve başkanın elini sıkarak ''Hoş geldiniz sayın başkan'' dedi. ''Lütfen buyurun rahatınıza bakın. Ne arzu ederdiniz acaba?'' Başkan saatine baktı ve gülümsedi. ''Barların kapanmasına daha 3 saat var'' dedi. ''Bir Vladimir'ye hayır demem.'' Camper güldü ve yaverini işaret etti. ''Binbaşı Kate, ikramımızı sen yapar mısın?''
''Kate emredersiniz efendim'' dedi.
''Başkan sizinle birlikte nöbete katılmama bir şey demezsiniz herhalde baylar'' diye konuştu. ''Bu işte benim için de bazı riskler söz konusu.''
''Nicholson geldiğinize çok sevindik sayın başkan'' dedi. ''Çok iyi ettiniz.''
''Pekala, şu anda durum nedir?''
Amiral Camper başkana kapsamlı bir briefing verip kasırganın korkunç durumunu, Titanik'in çekilme operasyonunu anlattı ve harita üzerinde gemilerin pozisyonlarını gösterdi. Başkan Juno'nun onları yalnız bırakmaması gerekmez miydi? Neden ayrıldı oradan diye sordu.
Camper bir imdat sinyali aldı sayın başkan diye cevap verdi. Bu tür imdat sinyallerine bölgedeki her geminin cevap vermesi ve yardıma gitmesi gerekir.
Nicholson ilk yarının sonuna kadar diğer takımın kurallarına göre oynamak zorundayız dedi. Ondan sonra bizim kurallarımız geçerlidir.
Titanik bu korkunç kasırgaya dayanabilecek mi acaba Amiral Camper?
Onu çeken romorkörler bodoslama rüzgara ve dalgalara karşı gider ve Titanik'i de bu pozisyonda tutabilirlerse işin içinden çıkabilirler efendim.
Peki ya onu rüzgara karşı tutmaz ve dalgaları yandan almasını önleyemezlerse o zaman ne olur?
Camper omuzlarını silkerek o zaman işimiz Tanrı'ya kalır dedi.
Peki başka bir çıkış yolu bulunamaz mı yani?
Hayır efendim, bu gibi kasırgalarda öyle zaman gelir ki romorkörler de kendi başlarının çaresine bakmak durumunda kalabilirler.
Evet, anlıyorum.
O sırada kapı vuruldu ve içeriye giren bir subay Camper'ın masasına 2 kağıt bırakarak çıktı. Camper kağıtları alıp okudu ve ifadesiz bir ses tonuyla Capricorn'dan bir mesaj dedi. Size kötü bir haberim var Bay Seagram. Karınızın kaybolduğunu bildiriyorlar. Gemide yapılan kapsamlı aramada onu bulamamışlar ve denize düştüğünü sanıyorlarmış. Çok üzgünüm Bay Seagram.
Seagram dehşet içinde gözlerini açtı. Aman tanrım diye bağırarak Collins'in koluna yaslandı. Doğru olamaz bu. Aman Allah'ım ben ne yapacağım? Dana, Dana.
Donner onun yanına koştu. Sakin ol Jean dedi. Sakin ol dostum. Collins'le birlikte onu tutup kanepeye götürdüler ve oturmasına yardımcı oldular. Camper başkana döndü. Bir mesaj daha var efendim dedi. Bu da Titanik'i çeken römorkörlerden biri olan Wallace'dan geliyor. Mesaja göre çekme kablosu kopmuş ve Titanik kasırganın ortasında başıboş kalmış.
Çekme kablosunun bir ucu Wallace'ın kıç güvertesinde ölü bir yılan gibi duruyordu. Diğer ucu çeyrek mil boyunca karanlık suların içinde sallanıp duruyordu. Butera gözlerine inanamıyormuş gibi elektrikli vincin yanında donmuş kalmıştı. Astaymen Kelly'ye doğru eğilip nasıl olur bu diye bağırdı. Bu kablo çok daha fazla ağırlık çekebilecek şekilde yapılmıştır.
Astaymen Kelly rüzgarın uğultusunu bastırmak için hiçbir şey anlamadım diye bağırdı. Koptuğunda çok da gergin değildi.
Çek bakalım şunu Astaymen, ucu nasıl bir görelim.
Astaymen başını salladı ve gereken emri verdi. Fren bırakıldı ve makara yavaş yavaş dönerek kabloyu denizden çekmeye başladı.
Ağır olan çelik kablo römorkörün kıç kısmında bir çıpa gibi etki yapıyor ve arka tarafı adeta çökertiyordu. Bir süre sonra kablonun tamamı çekilmiş ve kopuk olan uç kısımda kıç güverteye alınmıştı. Elektrikli vincin freni uygulanıp çekme işlemi tamamlanır tamamlanmaz Butera ve Kelly kopan uç kısmının üzerine eğilip incelemeye başladılar. Butera gözlerini açmış, gördüğüne inanamıyormuş gibi bakıyordu. Elini uzatıp yanmış tel uçlarına baktı ve "Aman tanrım!" diye bağırdı. "Bu kabloyu asetilen aleviyle kesmişler. İnanabiliyor musun buna?" Titanik'in çekme halatı denize düştüğünde Pitt helikopterin kargo kompartımanında katlanmış koltuklar arasında elleri ve dizleri üzerinde araştırma yapıyordu. Dışarıda fırtınanın uğultusu korkunçtu. Pitt farkında değildi kuşkusuz. Fakat römorkörlerin çekiş gücü ortadan kalkınca Titanik'in pruvası rüzgar altına dönmeye başlamış, bordası dev dalgalara açık hale gelmişti. Gemi Orsa'ya gelip yan yatmaya başladı. Dana'nın makyaj çantasını kontrol kabini bölmesinin hemen arkasındaki bir koltuğun ayağına sıkışmış olarak bulması sadece 2 dakika sürmüştü. Dana'nın çantayı neden kolayca çıkaramadığını da anlamıştı. Kadınların mekanik yetenekleri erkekler kadar güçlü değildi ve Dana da katlanmış olan koltuğu tutan kayışın tokasını açmayı o anda düşünememiş olacaktı. Pitt tokayı açar açmaz çantayı kolayca alıverdi. Çantaya bakmamıştı bile. Onun dikkatini çeken şey ön bölmede 20 kişilik şişme botun bulunması gereken yer oldu. Botun sarı renkli muşamba örtüsü oradaydı ama söndürülmüş olarak orada durması gereken bot yoktu. Pitt fazla zamanı olmadığının bilincindeydi. Şişme botun örtüsünü çekip yerin boş olduğunu kesin olarak gördüğü anda Titanik'in bordasına vuran dev dalgalar koca gemiyi salladı ve sancak tarafına doğru yatırdı. Pitt elini uzatıp koltuk bacaklarından birini tutmak istedi fakat eli boşlukta kaldı ve bir patates çuvalı gibi yerinden fırlayıp hafif açık durumda olan kargo kompartımanının kapısına çarptı. Başını kapıya çok sert vurmuştu. Kafasında 10 santimlik bir yara açıldığını ancak daha sonra anlayabilecekti. O anda birkaç saat için kendini kaybetmişti. Uzunca bir süre sonra kendine gelir gibi oldu. Ama neler olduğunu anlayamıyor, sadece suratına çarpan sert rüzgarı hissedebiliyordu. Helikopterin birden bağlantı kablolarını koparıp üzerinde durduğu platformdan filika güvertesine doğru yuvarlandığını, kuyruk ve rotorların kırıldığını ve gövdenin de yoluna devam ederek küpeşteye ve denize doğru gittiğini anlayamadı. 62. Bölüm. Ruslar Titanik'e fırtınanın biraz sakinleştiği bir anda çıktılar. Geminin makine ve kazan dairesinde suları pompalamakla uğraşan Spencer ve ekibinin karşı koyma şansı hiç olmadı. Prevlov'un mükemmel planlaması ve operasyonu çok iyi yönetmesi karşısında sadece şaşırıp kalmışlar ve hiçbir direniş gösterememişlerdi. Geminin üst katında ise büyük bir direnişle karşılaştılar ama direnişin uzun sürmeyeceğini biliyorlardı. Gemiye çıkanların yarısını oluşturan 5 Rus deniz piyadesi, şapkaları gözlerine kadar indirilmiş, yüzlerinin alt kısımları örtülü ve ellerinde otomatik silahlarla bir anda spor salonuna dalmışlardı. İlk tepkiyi gösteren Woodson oldu. Yüzünde korkunç bir nefret ve öfke ifadesiyle telsizin önünde oturduğu koltuktan şimşek gibi fırladı ve "Sizi orospu çocukları!" diye bağırarak en yakınındaki Rus'un üzerine saldırdı. Fakat Ruslar her şeye hazırlardı. Adamın elinde aniden bir bıçak belirdi ve Woodson'ın göğsüne indi. Bıçak zavallı fotoğrafçının kalbine girmişti. Woodson gözlerini şaşkınlıkla açıp Rus'un yüzüne baktı. Son bir gayretle onun yakasına yapıştı. Ama fazla dayanamadı. Ellerini bırakıp yere doğru kaydı. Ölmüştü. Dana yatağın üzerinde doğrulmuş, durmadan çığlıklar atıyordu. Onun bağırışları diğerlerini de kendilerine getirdi. Drummer arkadaşını bıçaklayıp öldüren Rus'un suratına müthiş bir yumruk indirdi. Ama bunun karşılığını da yüzüne bir makineli dipçiyi yiyerek aldı. Sturgis yıldırım gibi yerinden fırladı ama zamanlaması yanlıştı. Üzerine atıldığı adamın tabanca kabzasını suratına yerken onun üzerine yığıldı ve ikisi birden yere düştüler. Fakat Rus onu üzerinden atıp hemen ayağa kalkmış ve kendinden geçen Amerikalıyı yerde bırakmıştı.
Giordino elindeki İngiliz anahtarını karşısındaki Rus'un kafasına indirmek üzereydi ki bir makineli sesiyle sıçradı. Bir mermi elini hafifçe sıyırıp geçmişti ve tuttuğu anahtarı yere düşürmesine neden olmuştu. Silah sesini duyunca herkes donup kalmıştı. Sandaker, Gunn, başçavuş Bascom ve adamları ellerinde otomatik silahlar bulunan bu canilere karşı silahsız olarak hiçbir şey yapamayacaklarını, gemiyi koruyamayacaklarını anladılar. O anda içeriye dalan adam ışıl ışıl gri gözleriyle odayı taradı. Odadaki durumu değerlendirmek için sadece 3 saniye yetmişti ona. Bu Andrei Pavlov'du. Hala bağırmakta olan Dana'ya bakıp gülümsedi ve mükemmel bir İngilizceyle ''Biraz susar mısınız hanımefendi?'' dedi. ''Böyle bağırmayı sürdürürseniz sesiniz kısılır.'' Dana sesini kesti ve karyolanın üzerinde bir top gibi büzülüp korkulu gözlerle yerde kanlar içinde yatan Omar Woodson'a baktı. Tir tir titriyor, kendini kontrol edemiyordu. Pavlov yerde yatan Woodson'a, sonra kırılan dişini ağzından çıkaran Drummer'a ve en sona da kanayan elini tutup dişlerini gıcırdatarak kin ve öfke dolu gözlerle onları seyreden Giordino'ya baktı ve ''Direnmeniz çılgınlıktı'' dedi. ''Boşu boşuna bir arkadaşınız öldü ve 3 kişi de yaralandı.'' ''Sandaker, kimsin sen?'' diye homurdandı. ''Hangi hakla bu gemiye çıkıyor ve adamlarımı öldürüyorsun?'' Pavlov, ''Ah, çok özür dilerim'' diye cevap verdi. ''Böyle kötü koşullarda karşılaşmamız ne acı değil mi? Siz herhalde Amiral James Sandaker olacaksınız.'' Sandaker öfkeli, ''Sen soruma cevap ver'' diye bağırdı. Pavlov, ''Benim adım önemsiz'' diye konuştu. ''Diğer sorunuzun cevabı ise açık değil mi? Bu gemiye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri adına el koyuyorum.''
''Hükümetimiz buna seyirci mi kalacak sanıyorsun sen?''
Pavlov, ''Hükümetiniz hiçbir şey yapamaz'' diye mırıldandı.
''Sen bizi fazla küçümsüyorsun galiba.''
Pavlov başını iki yana salladı. ''Hayır amiral, ben sizin neler yapabileceğinizin ve ülkenizde neler yapıldığının farkındayım. Amerika'nın bir gemi enkazının yasal yollardan ele geçirilmesi karşısında bir savaş başlatmayacağına da eminim'' dedi.
Sandaker, ''Yasal yollardan mı?'' diye bağırdı. ''Gemi kurtarma ve el koyma yasalarına göre ancak içinde kimse bulunmayan, mürettebatı tarafından terk edilmiş bir gemiye el koyabilirsiniz. Bu gemide bir mürettebat olduğuna göre şu anda sizin yaptığınız tam anlamıyla bir deniz korsanlığıdır ve de cinayettir.''
Pavlov ellerini açarak, ''Deniz yasalarını ben de biliyorum amiral'' dedi. ''Şu anda haklısınız ama yalnızca bir süre için.'' Adamın neyi ima etmek istediği açıktı. ''Amiral, bir kasırga ortasında bizi denize bırakamazsınız. Bu katliam olur.'' dedi. ''Yok canım, böyle bir şey yapmayız amiral. Zaten Titanik'in su aldığını biliyorum ve pompa ekibine ihtiyacımız var. Başlarındaki adamınızın ismi Spencer'dı değil mi? O ve adamlarının fırtına dininceye kadar pompaları çalıştırmaları gerekiyor. Hava düzelince size bir bot veririz ve böylece bizim de gemiye el koyma hakkımız doğar.''
''Sandaker, tanıklık etmememiz için bizi yaşatmayacağınızı biliyorum. Hükümetinizin bir skandal istemeyeceğine eminim. Bunu hepimiz de biliyoruz.'' dedi.
Pavlov onun söylediğini duymamış gibi ifadesiz bir yüzle baktı. Sonra Sandaker'a aldırmadan döndü. Yanındaki denizciye Rusça bir şeyler söyledi. Adam başını salladı ve sonra telsizin yanına gidip elindeki makineli tüfeğin dipçiğiyle aleti paramparça etti. Pavlov eliyle spor salonunu gösterdi ve içeridekilere ''Artık operasyon merkezine de ihtiyacınız yok'' diye konuştu. ''Ben haberleşme ekipmanımı D güvertesindeki büyük yemek salonuna yerleştirdim. Şimdi lütfen benimle gelin de hava düzelinceye kadar kalabileceğiniz bir yer bulalım sizlere.''
Sandaker yerinden kımıldamadan ''Bir sorum daha var'' dedi. ''Bana cevap vermek zorundasın.''
''Pekala amiral, sorun bakalım.''
''Dirk Pitt nerede?''
Pavlov alaycı bir gülümsemeyle,
''Size kötü bir haber vereceğim amiral'' dedi. ''Bay Pitt ne yazık ki denize yuvarlanan helikopterin içindeydi. Acı çekmeden öldüğüne eminim.''
63. Bölüm. Suratı asılmış olan başkanın tam karşısında duran Amiral Kemper kahvesine 4 kaşık şeker attı.
''Merak etmeyin sayın başkan'' dedi zoraki bir gülümsemeyle. ''Uçak gemisi Beechers Island bölgeye yaklaşıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber uçaklar kalkıp Titanik'i aramaya başlayacaklar. Öğleden sonra da Titanik'i bulup tekrar yedeğe alacaklarına eminim. Hiç endişe etmeyin, bunu başaracağız.''
Başkan başını kaldırdı. 50 yıldır görülmemiş korkunç bir kasırganın ortasında kaybolmuş bir gemiyi bulmak kolay mı? 76 yıl suyun dibinde kalmış ve paslanmış bir gemi bulunur mu? Hem de Sovyetlerin bir bahane bulup el koymak istedikleri bir gemi. Bir de merak etme diyorsun bana. Ya kendine gereğinden fazla güveniyorsun ya da fazla iyimsersin amiral.
Kemper her şeye iyi hazırlanmış ve en ince ayrıntılarını bile hesaplamıştık sayın başkan diye konuştu. Ama şu Amanda kasırgası denen canavarı hiç düşünmedik tabii. Mayıs ayının ortalarında böyle bir kasırga kimsenin aklına gelmedi. Öylesine ani ve güçlü geldi ki planlarımızda değişiklik yapamadık ve hazırlıksız yakalandık.
Ya Ruslar harekete geçtilerse ve şu anda Titania çıkmışlarsa ne yapacağız?
Kemper 100 milden fazla hızla esen rüzgarların ve 20 metrelik dalgaların olduğu bir denizde böyle bir gemiye çıkmak mı efendim? Bu imkansızdır. Bunun olamayacağını söyleyecek kadar deniz tecrübem var sayın başkan.
Bir hafta önce Amanda kasırgası gibi bir kasırganın da imkansız olduğu söyleniyordu değil mi dedi başkan ve karşıdaki kanepede oturan Warren Nicholson'a baktı. Bir haber var mı Nicholson?
Nicholson, Titanic'ten henüz haber yok sayın başkan diye cevap verdi. Kasırganın gözüne girdiklerinden beri rapor vermemişler.
Ya donanma römorkörleri, onlardan ne haber?
Onlar da hala Titanic'i görememişler. Ama buna şaşmamak gerekir. Radarları çalışmadığı için gözle araştırma yapıyorlar ki bu da görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu bir denizde umutsuz bir durum.
Uzun süren sessizliği bozan Jean Seagram oldu. Birden ayağa fırlayan Seagram, ona bu kadar yaklaşmışken şimdi kaybedemeyiz diye söylendi. O Bizanyum'u ele geçirmek için çok çalıştık, her şeyimizi verdik. Of tanrım, bu kadar uğraştıktan sonra ondan nasıl vazgeçeriz? Onu bizden almalarına izin vermemeliyiz.
Bitkin görünüyordu ve onun bu halini fark eden Donner ve Collins'in yardımlarıyla yerine oturdu.
Kemper, korktuğumuz başımıza gelirse ne yapacağız sayın başkan diye mırıldandı.
O zaman Sandaker'ı, Pitt'i ve diğerlerini unutacağız.
Ya Sicilya projesi?
Sicilya projesi diye mırıldandı başkan.
Evet, onu da unutacağız.
64. Bölüm. Pitt yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış ve ıslak bir yerde sert bir şeyin üzerinde baş aşağı durduğunu anlamıştı. Orada bir süre öylece kafasını toparlamaya çalışarak kaldı. Sonra gözlerini, daha doğrusu bir gözünü yavaşça açtı. Diğer gözü pıhtılaşmış kanla kaplıydı ve açılmıyordu. Derin ve kapkara bir tünelden gün ışığına çıkan biri gibi sağlam gözünü sağa sola aşağı yukarı hareket ettirdi ve etrafını görmeye çalıştı. Hala helikopterin içindeydi. Ayakları ters dönmüş helikopterin döşemesine değiyordu ve sırtı da arka bölmeye yaslanmıştı. Sırtındaki sertliğin nedenini anlamıştı. Bulunduğu yere ıslak demek ise çok hafif kalırdı. Çünkü bedeni bir karış yüksekliğindeki suların içindeydi ve bu ters pozisyona nasıl girdiğini de hatırlamıyordu. Kafasının içinde sanki bir sürü insan koşuşturuyor ve beynine bir şeyler saplıyorlardı. Ellerini tuzlu suya daldırıp tuzun yakmasını aldırmadan yüzünü yıkadı. Kanla kaplı gözü de yavaş yavaş açılıyordu. Vücudunu biraz hareket ettirip döndü ve bölmenin üzerine oturarak tepesindeki döşemeye baktı. Kendini Luna Park'lardaki o komik aynalar karşısındaymış gibi hissediyordu. Kargo kapısından çıkması imkansızdı. Kapı helikopterin güvertelerde yuvarlanışı sırasında iyice sıkışmıştı. Başka şansı olmadığını görünce kontrol kabini kapağından çıkmayı denemeye karar verdi ve kargo bağlama halkalarına tutunarak tepesindeki döşemeye tırmanmaya başladı. Kendini zorlayarak yukarıya çekti ve şimdi tavan durumunda olan ön bölmeye tırmandı. Başı çok ağrıyor ve bu da hareketlerini güçleştiriyordu. Ama en sonunda uzanıp kapının koluna erişti. Fakat kapı yerinden kımıldamıyordu. Tabancasını çıkarıp kabzasıyla kapının koluna vurdu. Ama bu kapıyı açmadığı gibi tabancanın da ıslak elinden fırlayıp arka bölmeye düşmesine neden olmuştu. Güçlükle nefes alabiliyordu ve yorgunluktan tekrar bayılmak üzereydi. Başını çevirip aşağıya baktı. Arka bölme oldukça uzakta görünüyordu. Elleriyle kargo bağlantı halkalarından birini sıkıca yakaladı ve birkaç kez sallanıp olanca gücüyle kapıyı tekmeledi.
Kapı kolu kırılmış ve kapı yukarıya doğru 30 derecelik bir açıyla açılmıştı. Fakat yer çekimi yüzünden tekrar kapanması uzun sürmedi. Ama Pit bu fırsatı kaçırmamış ve elini uzatıp kapının alt kısmına koyarak tekrar sıkışmasını önlemişti. Kapının parmakları üzerine inmesiyle korkunç bir acı duydu ama aldırmadı. Bir süre kımıldamadan durdu ve gücünü toplamaya çalıştı. Sonra gerildi ve tavan arasından çıkar gibi dışarıya süzüldü. Bir süre daha durup dinlendi, baş dönmesinin geçmesini ve kalp atışlarının normale dönmesini bekledi. Şimdi kontrol kabinindeydi ama oradan çıkması pek de güç olmayacaktı. Kanayan parmaklarını sırılsıklam olmuş mendiliyle sardı ve çevresine bakındı. Kabin kapısı menteşelerinden sökülüp kopmuş, ön camda tamamen kırılmıştı. Buradan kolayca çıkabileceğini anlayınca helikopterin içinde ne kadar kaldığını düşünmeye başladı. Kolundaki saat kopup kaybolduğu için bunu kestiremiyordu. Ne olduğunu hatırlamaya çalıştı. Helikopter denize yuvarlanmaktan zor kurtulmuştu. Aksi takdirde şu anda denizin dibinde olması gerekirdi. Peki ama su kargo kompartımanına kadar nasıl ve nereden girmişti acaba? Helikopterin bağlantı kablolarından kurtulup oraya kadar yuvarlandığı belliydi. Ama gövdenin nasıl olup da dikey vaziyette durduğunu anlayamamıştı. Ama orada öylece durup yanıtlarını bilemeyeceği sorularla oyalanmamalıydı. Yanıtları belki de dışarıda bulabilecekti. Kendini zorlayarak pilot koltuğunun üzerinden atlayıp geçti ve kırılmış ön camdan gecenin karanlığına baktı. Görebildiği sadece Titanik'in bordası oldu. Geminin paslı gövde plakaları sağa sola uzanıyordu. Başını çevirip aşağıya bakınca korkunç dalgalardan başka bir şey göremedi. Dev dalgalar yaşlı ve sakat geminin teknesini top ateşine tutmuş gibi durmadan dövüyordu. Görüş mesafesi şimdi çok daha iyiydi. Yağmur hafiflemiş ve rüzgarın hızı da yaklaşık 10 ya da 15 mile kadar düşmüştü. Pit önce kasırga boyunca baygın kaldığını sandı ama durumu hemen anladı. Titanik şu anda kasırga gözünün tam ortasında, yani sakin bir bölgesindeydi ve birkaç dakika sonra kasırganın arka bölgesinin etkisine girecek ve yine korkunç dev dalgaların arasında kalacaktı. Uzanıp ön camdan sarktı ve Titanik'in güvertesine atladı. Geminin sırılsıklam güvertesine ayak basmanın ona dünyanın en güzel kadınını kollarını alıyormuşçasına bir zevk verebileceğini asla düşünemezdi. Ama burası hangi güverteydi? Parmaklığa yaslanıp döndü ve yukarıya baktı. Yukarıdaki güvertenin küpeştesi kopmuş ve helikopterin küçük bir parçası da oraya takılı kalmıştı. O halde şu anda durduğu yer D gezinti güvertesi olmalıydı. Tekrar eğildi ve aşağıya bakınca helikopterin o berbat durumunu anladı. Helikopter denize doğru yuvarlanırken iniş kızakları gezinti güvertesinin kenarlarındaki çıkıntılara takılmış ve koca makine geminin bordasına yapışıp baş aşağı bir vaziyette oraya asılıp kalmıştı. Dev dalgalar onu gemi bordasına daha da fazla yapıştırmış olmalıydı. Pit hayatını bu mucizenin kurtardığını anlamıştı. Şimdi orada fazla kalamazdı. Kasırga bir süre sonra etkisini gösterecekti. Güvertede ayakta durmakta güçlük çekiyordu ve o anda Titanik'in sancak tarafına doğru tekrar yatmaya başladığını fark etti. Ama bunun derecesini kestiremiyordu. Sancak tarafında yaklaşık 200 metre mesafede bulunan başka bir geminin ışıklarını ancak o zaman fark etti. Yağmur tekrar şiddetlenmişti ve o geminin nasıl bir şey olduğunu anlayamamıştı. Acaba römorkörlerden biri olabilir miydi? Belki de Juno dönmüştü. Ama ışıklarını gördüğü geminin düşündüklerinden hiçbiri olmadığını çabucak anladı. Birkaç saniye sonra çakan şimşeğin aydınlığında gördüğü kubbe ancak Mihail Kurkov'un radar anteni olabilirdi. Merdivenden çıkıp Filika güvertesine geldiğinde nefes nefeseydi ve sırılsıklam olmuştu. Helikopter pistine gitti ve bağlantı alatlarını inceledi. Naylon ipleri inceledikten sonra kalktı ve uğuldayan rüzgarla sağanak yağmurun altında sendeleyerek yürüyüp karanlığa karıştı. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 261.